Ayrım 25.
Sayfa 361. Binbaşı Demir, Erkanlı'ya yakınlığından olmalı, devrimcilerden sayılıyordu ama doğrusu bu gece Emirgan'a gidip tartışmaya karışmaktan çok ümitle kendi hayatını yaşamayı yeğlerdi. En son Celal Bayar'ın intihara kalkışması üzerine acele İstanbul'a geldiğinde buluşabilmişler. Aşağı yukarı bir ay. 27 Mayıs'tan bu yana zaten ilişkileri Ümit'in Ankara'ya, onun İstanbul'a yolculukları hesaba katılmazsa telefonlaşmalardan ibaret. Evlenmeyi düşündüğü kadınla şehirler arası telefonların ıslık ıslığa ses kanallarında beraber olabilmek yeter mi adama? Hele artık erkekliğine güveniyor, alacağı kadının yapmacık sıkılganlıklara boş veren açık ve dolaysız cinselliğini özlüyorsa. Binbaşı Erkanlı galiba bunu sezmişti, yoksa onu Taksim'de bırakırken neden bu gece esaslı bir uyku çekelim Demir desin. Ben Levent'e uzanıp çocukları bir göreyim diyorum, sen baronesi uğrarsın mutlaka, unutma saygılarımı söyle. Fakat baronesi evinde yakalayabilene aşk olsun. Son zamanlarda böyle. Ya gazetede meşgul ya Vani köyünde Suat'la beraber. Cezaevinden çıkalı aralarından su sızmıyor. Tadı çıkarılacak ortaklaşa ne çok şeyleri varmış. Binbaşı Demir zile basıp içeriden herhangi bir ses duymayınca kapıyı anahtarıyla açıp girdi. Garip şey, mutfağın elektriği yanık, musluktan su sesi. Ümit zili işitmedi mi? Mutfağa bir göz attı, kimseler yok. Gülümsedi. Ümit çıkmasına çıkmıştı, çokluk yaptığı gibi mutfağın ışığını yanık, musluğu yarı açık unutarak. Bu kadar olsa iyi. Salona geçince pikabı, üstünde Boccherini'nin bir plağıyla çalınmaya hazır, renk renk plakları halının üzerine yayılmış buldu. Akvaryumun ışığı dantel balıklarının kocaman büyülü gölgelerini duvarlara yansıtıyor. Telefonun yanı başında ona bırakılmış bir pusula. Binbaşım, gözlerim yollarda kaldı, gelmedin. Suat'a gidiyorum, kazara uğrarsan bizi ara, emi. İki satır aşağıda iri ve yuvarlak rakamlarla bir telefon numarası. Demek Suat telefon da almış. Hattın öteki ucunda Ümit'in boğukça hayli içerlek sesini tanıdı. Yeşil zeytin esmeri teninin hafif tuzlu kokusu burun deliklerini yalıyor. Gözlerinin önünde yumruk kadar göğüsleri dar kalçalarıyla ince uzun vücudu, bir yanını akvaryum ışığı yeşile boyamış, bir yanı şimşek çakıntılarından elektrikli mor, burun delikleri titriyor mu ne? Ümit, benim, Demir. Önce eski şakaları. Flon, flon, flon, bu ne ses yahu? Sonra düpetiz çıkışıyor. Nerelerdesin baba? İstanbul'a geliyorsun, yüzünü gören cennetlik. Bu gece boş musun bari? Sayılır. Tamam öyleyse. Hemen bir vasıtaya atla gel. Yemeğe bekliyoruz. Az önce senden konuşuyorduk. Kulakların çınladı mı? Burası bir harika. Yıldızlar filan. Bir şişede White Horse bulmuşuz ki. Binbaşı Demir Vani köyüne gitmeyi göze alamayacak derecede yorgundu. Beşiktaş'a in, vapurla Üsküdar'a geç, oradan dolmuşla mı olur taksiyle mi Vani köyüne uzan, en azından bir saatlik iş. Rahatsız etmeyeyim dedi. Siz keyfinize bakın, ben burada kıvrılır uyurum. Öyle yorgunum ki. Olur mu yahu, bak Suat ısrar ediyor. Eski pansiyonerinin odası bu evinde de hazırmış. Ona veriyorum, bizzat söyleyecek. Binbaşı Demir'in her yanını bir anda ter bastı. Kulağında Suat'ın sesi, uzak, buğulu, özlemlerle yüklü. Gelmezseniz darılırım Demir. Reddedebilecek mi? Elbette hayır. Ümit'le Vani köyüne son gittikleri günü hatırlıyor. Suat üzerinde sağlıklı bir dirilik, bütün sislerinden arınmış, yaldızlı güneş yanığı, şahane bir kadın. Menekşe rengi kadife gözlerinin kuytularında kızıla çalar sarı ateşler üflenen, yaşantısında değişen şeyler olduğu belli. Bazılarını açıklıyor da bakalım hepsini mi? Binbaşı Demir duyulur duyulmaz bir sesle, evi diyor bulabilecek miyim? Yalnız hiç gelmedim de. Çok kolay, Bayraktarpaşa yalısını bilmeyen yoktur. Direkli yalı deseniz de bilirler. Önünde inersiniz, solundaki küçük bahçe kapısı bizim. Yolda suratını otomobilin ya da vapurun camında gördükçe irkildi. Bıçakla oyulmuş çizgileri, uç uç belirmiş sakalları, çirkin yara iziyle kötü kötü bakan bu fena halde binbaşı herif o mu? Hani Muradiye'deki konak yavrusunda kalfa ninenin yaptığı portakal kabuğundan fırıldaklarla sobanın önünde oynardı da odasından annesi Suat Hanım'ın ünlü bir şarkı işli sesiyle okuduğunu işitip dalardı. Senden bilirim yok bana bir faide ey gül. Şimdi bir ihtilale katılıyor, eski hükümet ricalinin idam talebiyle yargılanmaya başlandığı günün gecesi, birisini sevdiğini, birisiyle evleneceğini sandığı iki genç kadının çağrısını dayanamayıp fosforlu kuyruklarıyla geceyi enine boyuna çizen yıldızların sessiz yağmuru altında Vani köyü yollarına düşüyor. Geceleyin mehtapsız boğaz neden karanlıktır? İki kıyının ışıkları niye hüzünlü ve solgun görünür? Vapurun camından baktı mı aklına neden Suat'la bir tarihte Emirgan'dan dönüşleri geliyor? 27 Mayıs'tan sonraki ilk görüşmelerinde Suat'la dayısının o kapılardan sığmaz Miralay Ferit Bey'in ölümünden söz etmişlerdi uzun uzun. Binbaşı Demir üzülsün mü sevinsin mi bilemedi. Canı yakın ihtiyarın yitirilmiş olması içine koyuyor. Gel gelelim ondan Hayrullah amcasına, Hayrullah amcasından annesine, nihayet bu ikisi arasında varlığını tesadüfen keşfettiği kalbi alakaya onu alıp götüren çağrışımların kaynağının kuruması acısını hafifletiyordu. İnsan tabiatının ölümün karşısında bencilliğin doruğuna çıktığını savaşta öğrenmişti Demir. Duygularının çapraşıklığına şaşmadı. Ümit Suat'la içli dışlı olmuştu çoktan. O kadar etkilenmişti ki Ankara'ya uğurlarken Demir'e havaalanında Suat'tan çok hoşlandım demişti. Öyle süs bebeği görünüşüne bakma. Kafası adam akıllı işliyor. İç dünyası fevkalade zengin. Aslı aranırsa cezaevinden çıkalı Ümit de çok değişmişti. Hele şu son 1-2 ay içerisinde. Darbe ertesinde ihtilalin karıncalarını yazmak amacıyla Ankara'lara taşınan, gece yarılarına kadar komite toplantısı bitsin de üyelerinden birisiyle konuşabileyim diye bekleyen o heyecanlı kadın nerede? Düşüklerin Yassıada'da yargılanmasına geçiliyor da hiç tınmayıp Boğaz'da Suat'ın kuş kafesi yalısında kafayı çekmeye gidiyor. İyi ama neden? Eylemin sonucuna bağlanan umutları boşa çıkarmasından mı yoksa o tehlikeli noktada toplumsalla bireyselin birden çatışıp ikincisinin baskın çıkmasından mı? Taksi sarmaşıklı bahçe parmaklıklarını, yaprakları azalmış sonbahar korularını, gece gezmesindeki kızlı erkekli grupları farlarıyla yalayıp Vaniköy'üne yaklaşırken Binbaşı Demir içi sıra Zizi Binbaşı'nın devrimden 3 ay sonra aldığı inanılmaz kararı tartışını saptadı ve şaştı. Ümid'in Yassıada'ya gösterdiği ilgisizlikle Binbaşı Aziz'in kararı belki aynı bezginlikten kaynaklanıyordu. Bir yerde belki... Alıcalı post bıyıklarının ardına çekilmiş Üsküdar'dan beri süklüm püklüm şoför arabasını sola yanaştırıp o sırada diyor ki geldik binbaşım Bayraktarpaşa yalası nah şu iki yanı fenerli kapıdır. Önünde Chrysler duruyor ya işte o. Binbaşı Demir'in belleğinde önceki gelişlerinden belli belirsiz izler. Şoförü savarken büyük bahçe kapısı tüylerini ayağa kaldıran ince gıcırtılarla açılmaz mı? İlkin sinema sarışını bir yosma çıkıyor arkasından yaşlıca kerli ferli bir zat. Kadın hoppa, iğne topuklu iskarpinlerin üzerinde kalçalarını oynata oynata yürüyor. Yukarı yukarı çizilmiş kaşlarına, sol şakağına kondurulmuş yapma bene bakılırsa Çengi. Öteki elinde cigara bir şeyler anlatıp gülüyor. Hantal, epeyce oturaklı biri. Fenerlerin aydınlığında platin dişi donuk donuk parlıyor. Köse de olabilir hani. Yosmayı arabaya bindirdikten sonra öbür kapının önündeki Demir'i fark etti. Yadırgamış olmalı. Bir süre dikkatle inceledi. Cigarasını yere atıp pabucunun burnuyla ezerek direksiyonun başına geçti oturdu. Lüks mü lüks, kanatlı, kuyruklu, koskoca Amerikan arabası acaba siyah olduğundan mı karanlıkta yağ gibi eriyip kayboluyor. Ümit bir elinde viski bardağı, bir elinde ağızlığı, ulu iğde ağacının dibine serili seccadeye bağdaş kurup oturmuş. Yeni sabahın magazin ilavesi pazarı karıştırıyordu. Suat birkaç adım ötesinde hemen hemen hazır 3 kişilik sofranın eksiği gediği kalmış mı diye bakıyor. Sırrını onun bilip ancak onun böylesini becerdiği tertipli bir sofra. Tuzluğundan kürdanlığına her şeyi tamam, duruşuyla bile iştah kabartıcı. Yalının deniz tarafındaki bu koca ağacın altında yemek yemeyi, direkli yalıda geçmiş çocukluk yıllarından mı çekti çıkardı, kule dibinde harcadığı kapalı ve karanlık yılların bir tepkisi midir bilemiyor. İlk taşındığı günler sadece denize girdiği saatlerde oturuyordu. Sonra yere bir seccade serip üzerine pufla minderler atarak geceleri hem el radyosundan müzik dinlemeyi hem kitap okumayı adet edindi. Ümit'le sıkı fıkı olalı vaktin çoğunu burada geçiriyorlar. Sular buz kestiği halde güneşli bir tatil günü yakalanırsa hala denize giriliyor. Rüzgarsız geceler müzik dinleyip geç vakitlere kadar söyleşilerek oyalanılıyor. Kulaklarının dibinde rıhtım taşlarını okşayan denizin şıpırtısı, uzakta boğaz vapurlarının ışıldakları. Çocuklar kusura bakmayın geciktik galiba. Ümit Binbaşı Demir'in ork uğultulu sesini duyar duymaz yerinden zıpladı. Koşup sımsıkı boynuna sarılıyor, dudak dudağa öpüşüyorlar. Ağzında viski tadı, ıslak bir çakır keyif yumuşaklığı. Bitmez tükenmez gözleri, nedense yarı örtük. Suat'ın yanında Ümit'le öpüşmek, hay Allah, Binbaşı Demir dehşetli rahatsız, sofradan yana şöyle bir bakayım dedi. Suat kıvırcık kirpiklerini eğmiş, gölgeleri yanaklarında upuzun. Az sonra elini sıkarken bakışlarını saklıyor. Hoş geldiniz Demir. Gerçekten darılacaktım. Binbaşı Demir bir şeyler kekeledi. Sizi kırabilir miyim hiç? Ya da gece vakti zahmet olacaktı. Çekindim. İkisi birden karşı çıktılar. Suat o nasıl söz dedi. Aramızda teklif mi var? Ümit onun bardağına viski koyuyordu. Biraz duraklayıp kesti attı. Saçmalama sana Binbaşı. Ardından kaçılmaz soru. Yasa da nasıl geçti? Binbaşı Demir karşılık vermeden bir yudum viski alıyor. Ne diyebilir? Gemi havaya uçmadığına, savcı yardımcısı ölmediğine göre işler tıkırında. Ama onun da ümide bir soracağı yok mudur? Gelirsin sanıyordum. Sağa sola bakındım sabah. Ümit umut sekti. Boş ver, boğaz gürü yapıyorum. Sultanahmet ikametinden sonra şayanı tavsiye. Suat balıkları getirmeye mutfağa gittiği zaman pazar dergisini Demir'in önüne uzatıp gerçek nedeni açıkladı. Çocuk musun, nasıl gelirim, şuna bir baksana, skandal. Halim bir haftadır buradaymış, evine telefon bile etmiyor. Suat çok üzgündü, yalnız bırakmak istemedim. Binbaşı Demir dergideki resimlerde Halim'i tanıdı. Siyah güneş gözlüklerinden, dalga dalga saçları çıplak omuzlarına sel gibi akan boylu boslu bir kadınla sarmaş dolaş. Resmin yanı başında birbirine geçmiş iki kalp, çevresinde uçuşan yıldızlar, yazının başlığı. Yeşilçam'da sürpriz bir aşk. Ünlü vamp Gilda İzmir fuarında Halim Hacıbeyoğlu'nu avladı. Ümit viski bardağını tutan elinin bir hareketiyle sayfayı çevir dedi. Bu defa aynı kadınla Halim zarif bir spor arabaya kurulmuşlar. Halim'in halinde tavrında yanlış bir böbürlenme, Gilda'nın kolunu onun omzuna atışında bir yeşilçam esnaflığı. Resmin altındaki yazı şu. Çifte kumrular Hacıbeyoğlu'nun yeni aldığı 59 Mercedes arabayla Tarabya safhasında. Gilda'nın saadetini gölgelen tek şey yıldızı tekrar parlayan aktörün evli olması. Binbaşı Demir Suat'ın ayak seslerini işitince dergiyi suçüstü yakalanmışçasına elinden attı. Halim ona hiçbir zaman güven vermemişti. Diğeri anlaşılmamış büyük aktör havaları, terden sırılsıklam avuçları, aklına vırsır Tokyo'daki Amerikan askeri hastanesinin kabusu hemşire Julie'yi getiren çilli parmaklarıyla. Yemekte ihtilalden konuştular. Daha çok Suat'la Ümit konuştu. Binbaşı Demir dinledi. Onlarda da neyi saptıyor? 27 Mayıs'ın hemen ertesinde her şeyi onaylayanların son haftalarda edindikleri hesap sorma eğilimini. Türk işin faşistliği doğru muymuş? Cemal Paşa onu başbakanlık müsteşarlığından bu yüzden uzaklaştırmış. Anayasa taslağının gecikmesi neden? Profesörlerin birbirini çekemediği, aralarında atıştıkları söyleniyor. Aslı var mı? Silahlı kuvvetlerden sonra üniversitelerde ve gazetelerde önemli tasfiyeler yapılacakmış. Devrim demek tasfiye demek midir? Böyle şeylerle uğraşacağına Milli Birlik Komitesi'nin ekonominin temellerini dönüştürmeyi tasarlaması gerekmez mi? Binbaşı Demir söylenenleri yorgunluğuna ve uykusuzluğuna çabuk çabuk aç karnına içilmiş viskinin kattığı bir uyuşuklukla dinledi. Heyecanlı, hatta ateşliydiler. Konuyu önemsedikleri belliydi. Hele Suat kocasının ihanet haberini sanki hiç umursamıyor. Eflatun turuncu bluzunun menekşe rengini aydınlatarak daha da saydamlaştırdığı hülyalı gözlerinde tutkusal çakıntılarla neler soruyordu neler. Saçlarını kestirdiğine iyi olmuş. Çekile çekile taranıp sıkı sıkı yapılmış o topuz vücudunun yumuşak ve yuvarlak dişiliğine ters düşmüyor muydu? Böyle güneş yanığı yaldızlı esmerliğini çevreleyen bal rengi perişan saçlarla çok daha alımlı, çok daha etkileyici. Ümit çat bir cigara yakıyor, ağzından burnundan bol duman salı vererek diyor ki, ''İhtilalci junta seçilmiş halk komiteleriyle işbirliğine gitmez, hiç olmazsa dayanışmaya girmezse nerede kalır onun Atatürkçülüğü? Mustafa Kemal Amasya Tamimi'nden itibaren hareketi orduyla kumanda kademelerinde değil, halk kongreleriyle yürütmüştür. Kuvayi Milliye'yi irade-i milliyeye tabi kılmıştır. Siz bunun aksini yaparsanız yapılanın alelade bir hükümet darbesinden ne farkı kalır?'' Masayı aydınlatan ağaçtan sallandırılmış ampulün çevresinde saydam kanatlı gece böcekleri. Sessizce beliriveren varlığını karşı kıyının ışıklarını simsiyah gövdesiyle silmesinden anladıkları bir şilep. Gece ilerledikçe nemli bir serinlik, denizden kalkıp pırıltılı bir duman halinde ortalığa yayılıyor. Birden komşu yalıların ulu ağaçlarından mı neredense adamın sırtını üşüten bir baykuş kahkahası. Binbaşı Demir o dakika Erzincan'da Sürbihan dolaylarında gece tatbikatı yapıyorlar. Sıra kavakların tepesinden üstlerine böyle bir baykuş kahkahası buzlu su gibi dökülüyor. Annesi ne zaman baykuş sesi duysa der ki, baykuş demek uğursuzluk getirir. Ona devletli diyeceksin. Suat'ın söyledikleri daha acımasız. Yoksa Demir pusu çekimserliğine alışmış da onu böyle kesinlemelerini iki bıçak gibi birbirine sürterek şakır şakır biler görünce öyle mi sanıyor? İhtilal hükümetinin sanayi bakanı sanayicilere teminat verdi. İstanbul valisi çoğu gözaltına alınmış iş adamlarından geçenlerde özür diledi. Teferruatını Ümit'ten dinledim. Basın toplantısına o gitmiş. Yok tüccar mal beyanına tabi tutulmayacakmış da mahkeme kararı olmaksızın hesaplarına el konamayacakmış. Tüylerim diken diken oldu. Daha da beteri. Sofradan kalkılmış kahvelerini içiyorlar. Binbaşı Demir hasır iskemlede ışık yandan gölgesini devleştirerek rıhtıma uzatıyor. Öbür ikisi sırtlarını İde'nin gövdesine verip seccadeye oturmuşlar. Çevrelerinde bir minder yastık kalabalığı, yerde kül tablaları, birisi açık iki kent paketi, viski bardakları. Pazar dergisi, sarı kapaklı Fransızca bir roman, Lawrence Durrell, Justin. Suat sözlerini askıda bırakıp Ümit'in parmakları arasından ağızlığını aldı, cigarasından bir nefes çekti. Yeni bir oyun mu, içtenliği artmış dostluklarının gözle görülür yeni kanıtı mı? Cigarayı ortaklaşa içiyorlar. Binbaşı Demir bu marifetlerini geçen gelişinde görmüştü. İşte yine. Yüreğinde çırpınan kuşun kanadı kırılıyor. Yeniden o kötü dışarıda bırakılmışlık izlenimi. Suat sorunun daha çapraşık bir yanına el attı. Bir hafta oldu olmadı Amerikan 6. filosunun gemileri süzüle süzüle gözlerimin önünden geçip Karadeniz'e çıktılar. Acaba neden? Sovyetlere gözdağı mı? Daha önce atlamışım. Ferit dayımın ölümü beni altüst etti herhalde bu yüzden. Ahmet Ziya Bey uyandırdı. İhtilal hükümetine yardımın sürdürüleceğini Amerika niye durmaksızın tekrarlıyor Allah aşkına. Yanlış bilmiyorsam en son Ankara'daki elçileri Warren ağzını dudaklarına götürdü. Sonra Ümit'e geri verdi. Yüzü bir duman tülü ardında kaybolurken uysal uzlaşmaya daha yatkın bir sesle "Endişelerimi anlamalısınız Demir" dedi. "Biz bir şey yapamadık, siz yaptınız. Fakat yanlış yaptınız." Binbaşı Demir düşünüyordu. Bir de Aziz'in davranışını bilse bu davranışın nedenini. Asıl takıldığı Suat'la Ümit'in 27 Mayıs eleştirilerinden çok aralarında geliştirdikleri oyun. Çeyrek saat geçiyor geçmiyor usul usul kayarak Ümit seccadeye uzanıyor. Başı Suat'ın dizinde. Suat eski Suat'tan ne kadar farklı, gönlünde gürüldeyen büyük bir ateşin yalızı gözlerine vurmuş. Acayip bir parıltı, yanıp sönen sırma teller, aleve tutulmuş cam kırıkları. Hem konuşuyor hem eliyle Ümit'in başını okşuyor. Okşama denilebilir mi? Kısacık saçlarını karıştırmak gibi bir şey. Ümit bir bakıyorsun dirseğinin üzerinde doğrulmuş, iri gözleri ışık yansımalarından iğde yaprağı grisi, dudaklarına çapkın bir gülümseme, bir bakıyorsun Suat'ın renkli kadınlığı yanında yanlış büyümüş, kollarını bacaklarını nerelere koyacağını kestiremeyen bir oğlan çocuğu. Arada viskisinden bir yudum alıp söze karışıyor. Hareket gittikçe asıl amacı Menderes'i iktidardan almak olan bir askeri müdahaleye benzemiyor mu? Ya da bilinmez hangi tembelliğin tadını çıkara çıkara Suat diyor bir cigara yaksana. Yine aynı oyun. Suat kent paketinden tebeşir beyazı bir cigarayı siyah ebonit ağızlığa, ağızlığı dişlerin arasına iliştirecektir. Birkaç ay önce Demir'in gözleriyle görse inanamayacağı bir alışkanlıkla çakmağa çakacaktır. Eli ne kadar yatkınmış. Cigaranın ateş böceği hop onun boyalı dudaklarından Ümit'in boyasız dudaklarına uçuyor. Sahi Ümit yalnız gözlerinin makyajını özenir ötesini aldırmaz pek. Sonbahar ürpertici serinliğini duyurmasaydı, takılmalar, taş atmalar, usturuplu dokundurmalarla gelişen bu gece söyleşisi gün atıncaya kadar sürer miydi? Belki de. Binbaşı Demir, gündelik ıvır zıvırın unutturduğu sorumlulukların itildikleri kuytulardan heybetle silkinip karşısına dikildiklerini görmüştü birden. Ah ah, yönetim kırtasiyeciliğinin, duygusal iç çekişmelerin akıntısına kapılmış sürükleniyor, onları asıl desteklemesi gerekenlerin gözünden düşüyorlardı. Tarih adamlığı yerini kulis politikacılığına bırakmıştı. Devrim ülküsü ise parlamento kombinezonlarına falanın şu kadar oyu var, filanın şu kadar, eğer biz de şu doğrultuda oy verirsek... Suat'la Ümit onun Ankara'nın bunaltıcı dağdağısında sezip de somutlaştıramadığı kaygılar dile getirmişlerdi. Gecenin koyu sessizliği, Kandilli tarafından boğum boğum yükselip bu sessizliği örseleyen köpek havlamaları, tepelerinde ateşten masal kuşları gibi uçuşan yıldızlar yaşadıklarına ve düşündüklerine yıldırıcı bir fanilik boyutu katıyor. Binbaşı Demir 1960 yılının 15 Ekim gecesinde varlığını ve yaptıklarını adam akıllı beyhude buluyordu. İçindeki bulutlar yüzüne mi yansıdı ne? Her şeyi çabucak sezen Suat konuşmasını keserek şefkatle uyardı. Siz yorgunsunuz Demir. Türlü dert içindesiniz. Başınızı ağrıttık. Vakit geç oldu. Odanızı hazırlamıştım. Ümit söze karışıyor. Hadi binbaşı sen çık yat. Suat haklı. Biz daha sofrayı toplayacağız. Baksana ortada duruyor. Binbaşı Demir geceyi onunla geçirebilir mi? Çekiniyor bundan. Suat'ın evinde böyle bir şeye kalkışmak bağışlanmaz densizlik. Ayıp canım. Ötesi var mı? Ümit fütursuzdur. İster misin punduna getirip odasına dalıversin? Hay Allah. Ne yapıp edip kalbini kırmadan önlemeli. Suat kirpikleri nedense eğik yol gösterdi. Merdivenden çıkınca soldaki deniz üstü oda sizin. Tuvalet koridorun sonunda temiz bir havlu koydum Demir. Yeşilli siyahlı. Yalnız havlu mu? Binbaşı Demir'in özlemini aylardır çektiği, tiril tiril çarşafları kolalı yatağın üstüne lavanta çiçeği kokuları dağıtan bir pijama da koymuş. Halim'in pijamalarından. Fakat şu Halim'in yaptığı. Vay soytarı. Babası ölüp cebi para görünce az bulunur bir kadını bırakıp elin şırfıntısıyla ha? O da ufak. Eşyaları kule dibindeki evin eşyaları değil. Yalıdaki eşyaların hepsi yeni. Geçen gelişlerinden biliyor. Miralay Ferit Bey'in ölümü Suat'ı yıllardır küs olduğu annesiyle barıştırmış. Bu evi ona hazırlayan o. Ne de olsa varlıklı insanlar. Bir solukta dayalı döşeli yalı kurabilmek varlıksızların harcı mı? Pijamayı giyerken bahçede Ümit'le Suat'ın gülüşe konuşa sofrayı topladıklarını işitiyor. Sözlerini anlamak zor. Bir süre sonra ışık söndü, ses içeriye aktarıldı. Önce merdivenlere, daha sonra banyoya, yatak odasına. Binbaşı Demir abajurun düğmesine bastı. Hur ya, gökte ne kadar yıldız varsa odanın içine doluyor, korkunç bir şey. Tam yatacak, oda kapısı aralanmaz mı? Koridordan vuran ışıkta yarısı yaldızlı Ümit'i tanıdı. Sırtında var mı yok mu belirsiz saydam bir sabahlık. Yo, külotunu süt yenini apaçık gösteren bir baby doll. Bacakları gerdanı sırtı tamamıyla çıplak. Fısıltıya yakın bir sesle. Hiç diyor, uyudun mu? Hayır, yatmak üzereydim. Kalbi güp güp vuruyor. Neden? Korktuğuna uğrayacak mı? Bu kızın sağı solu yoktur. Tutar koynuna girer. Hayret, girmedi. Esnek ince uzun vücuduyla her yanına sarmaşık gibi dolandı, dudaklarını ağzına verdi, dili kaygan, kışkırtıcı ve yumuşak diş macunu kokuyor. Tutkuyla öpüştüler, uzun uzun. Ümit, ben dedi burada yatıyordum, sana bıraktım. Suat'ın odasında Halim'in yatağında yatacağım. Hep öyle fısıldayarak konuşuyordu. İnsanı çıldırtan o sevimli hayasızlığıyla sağ elini yılan gibi apış arasına akıtıp erkekliğini avuçladı, gülerek beraber yatsaydık dedi, ne şenlik olurdu. Kuğu boynuyla uzanıp sonra Demir'in kulak memesini dişlerinin arasına alıyor, sıcacık soluyla tenini yaka yaka yatamayacağım diyor. Allah kahretsin, hastalandım daha dün. Gelecek başka zaman bulamadın mı birader, terslik işte. Bir daha öpüştüler. O odanın yıldız alacasında esmer ten ve serin diş macunu kokusunu bırakıp gitti. Demir bütün yorgunluğunu, acı uykusuzluğunu unutup tül perdelerin ardından boğazı seyrederek cigara içti. Suat'ın evinde birlikte yatmayışlarından memnundu. Memnundu ama Ümit'in gerekçesinde kanmış sayılamazdı. Hastaymış. Daha önceleri hasta günlerinde az mı seviştiler? Ümit sadece bir yeriyle sevişmez ki. Vücudunun her yanı duyarlı, kanını kızdırır adamın, aklını başından alır. Binbaşı Demir'in ağzında yine o kül tadı, yine o dışarıda bırakılmışlık izlenimi. Deliksiz uyumuş, rüya göreceğini sanıyordu. Geceleyin Suat'ın renkli görüntüsünden öylesine etkilenmişti ki uykusunda ilk imamasan şamisen kılığında belirmesi, giderek ona dönüşmesi işten değildi. Hayır, ne rüya ne bir şey, sımsıkı uyku. Demek nasıl yorgunmuş. İstanbul'la Ankara arasında mekik dokumaktan, İstanbul'da olsun Ankara'da olsun dur otur bilmeksizin oradan oraya koşunmaktan, vücut olayların karmaşıklaşmasından, sonuçların belirsizliğinden ruh yorgunluğu. Bu yıpratıcı çarkın ötesinde bir boğaz gecesi bulup kör kütük uyumamak olası mı? Sabah kuzguncağa geçen bir boğaz vapurunun sırtlan çığlığına benzer düdüğüyle uyandı. Müthiş şaşırdı. Neredeyim, burası hastane mi?